Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalarımızı arz ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyor ve sohbetimizin feyizli, bereketli olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Aziz dinleyenlerim, En'am suresinin 118 ila 122. ayetlerini bugün sizlerle birlikte müellifimiz merhum Süleyman Çelebi Hazretleri'nin eseri Ruhul Beyan tefsirinden işlemeye gayret edeceğiz. Rabbimiz Teala feyizli ve bereketli kılsın inşallah. Her zaman olduğu gibi size bu ayet-i kerimelerin tilavetini aktarmak istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri. En'am suresi 118 ila 122. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا كُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
Değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri, Yüce Mevlamızın bizlerden bir salih amel olarak kabul buyurmasını öncelikle niyaz ederiz. Hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmak üzere, bir cümle Peygamberan-ı İzam'ın ervahına, Ali'nin ashabının, Ezvacı Tahirat'ın, Ehli Beyt'inin, Bedir'de, Uhud'da şehit olan bütün şühedai İslam öncülerinin ve aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ruhlarına, Kur'an-ı Hakim'i bizlere elden ele, gönülden gönüle, bugüne kadar ulaştıran bütün huffaz-ı kiramın, onu tefsir eden müfessirlerimizin, sevgili Peygamberimizin hadisi şeriflerini aktaran muhaddislerin, Ümmet-i Muhammed'in müşkilatını çözen fukahayı İslam'ın, gönül dünyamızda her biri birer güzel hatıra bırakan, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın, kibar-ı evliyanın ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin müminatın ruhlarına, Rabbimiz Teala bizlerden bir güzel hediye olarak kabul buyursun ve vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. En'am suresinin 118. ayetinin mealiyle sohbetimize başlıyoruz. Yüce Mevlamız buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Bu ayeti kerimenin tefsirine müellifimiz Bursevi Hazretleri, şu sözlerle başlıyor. Bu ayet, Allah'ın haram kıldıklarını helal, helal kıldıklarını da haram sayan sapıklara uymayı, inkarın neticesini bildirmektedir. Denilmektedir ki, ey müminler, sadece boğazlanırken üzerine Allah'ın adı anılan hayvanlardan yiyiniz. Allah'tan başkasının adı anılan, Allah ile beraber başkasının adı da anılan ya da boğazlanmadan kendiliğinden ölen hayvanların etini yemeyiniz. Çünkü Kur'an ayetlerine inanmak, Allah'ın helal kıldığını helal kabul etmekle ve haram kıldığından uzak durmakla olur. Dolayısıyla sizler Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılan hayvanlardan bu hayvanların etlerinden yiyin. Bu ilahi ifadeden, bu ilahi karardan, tespitten sonra gelen 119. ayette Yüce Mevlamız yine biz müminlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep nedir? Oysa Allah çaresiz durumda yemek zorunda kaldığınız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Aziz dinleyenlerim, yine bu ayet-i kerimenin tefsirine de müellifimiz ayetteki ilk ifadeye değinerek başlıyor. Üzerine Allah'ın ismi anılarak boğazlanmış olan hayvanları hangi sebeple yemeyesiniz ki demektir. Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh der ki, diyor müellifimiz ve aktarıyor onun görüşünü. Müşrikler üzerine Allah'ın adı anılarak boğazlanan hayvanın etini yemeyi mübah sayarlardı. İhtilaf konusu olan bunun helalliği ya da haramlığı değildi. Asıl ihtilaf, müşriklerin helal saydıkları leş etini müminlerin haram kabul etmeleriyle ortaya çıkıyordu. Hal böyle olunca, ayette üzerine Allah'ın adı anılmış olanı yemenin mübahlığından söz edilmesi abes olurdu. Çünkü bu takdirde zaten üzerinde ittifak olan bir hususta tekrar hüküm verilirken, esas ihtilaf konusu olan leşin yenilip yenilmemesi hususuna bir açıklık getirilmemiş olurdu. Onun için onlara 118. ayette şöyle cevap verilmiştir. Yiyin, yani bunun manası yemenizi sadece üzerine Allah'ın adı anılanla sınırlayın demektir. Bu ayetteki niçin yemeyesiniz sözünün manası ise yalnızca sizlere leş yemenin haram kılındığını ifade etmektedir. Ayet-i kerimede geçen size haram kıldığı şeyleri Allah açıklamıştır. Yani size haram kılmadıklarını yine bu suredeki ayetle de açıklamıştır. Ki o ayet En'am suresinin 145. ayetidir ki şöyle buyurmaktadır Rabbimiz. De ki bana vahyolunanda bu sizin haram dediklerinizi yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Bu ayete göre burada haramlığı sayılanların dışındaki her şey Rabbimiz tarafından insanlara, müminlere helal olarak kalmıştır. Ancak şu ayette belirtilenler bu genel hükmün dışındadırlar diye ifade ediyor müellifimiz ve bize Maide suresinin 3. ayetini aktarıyor. Mevlamız buyuruyor ki, sizlere leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan hayvan, taşla veya tahta ile boğulmuş olan, vurmak suretiyle öldürülmüş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanarak öldürülmüş ve bir canavar tarafından parçalanarak ölmüş olan hayvanlar, eğer henüz canları çıkmadan kesmiş iseniz hariç, bununla birlikte dikili taşlar yani putlar üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal okları ile kısmet aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi insanı yoldan çıkaran kötü şeylerdir, fısktır buyurulmuştur. Müfessirimiz diyor ki, En'am suresi Mekke'de nazil olmuş, bu ayet ise Maide suresinin 3. ayeti ise Medine'de inmiştir. Ayet-i kerimeye devam ediyoruz. Yüce Mevlamız buyuruyor ki, doğrusu kafirlerden birçokları keyiflerine uyarak şer'i şeriften alınan ve vahiy kaynaklı hiçbir bilgiye dayanmadan insanları saptırıyorlar, şaşırtıyorlar. Leşi helal sayma vesair taşkınlıklarıyla insanların nefislerinin arzusuna göre saptırıyorlar. Ve ayet devam ediyor. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları, haktan batıla sapanları, helali bırakıp harama meyledenleri çok iyi bilir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz burada ayet-i kerimeden yola çıkarak işari manada bir takım açıklamalarda bulunmaktadır. Müşriklerin kendi arzularına, heva ve heveslerine uyarak bir takım helal ve haram sayma davranışlarını Rabbimiz Teala böylece zemmettikten sonra müfessirimiz buradan devam ederek ayet ve hadislerden bazı işaretler alarak onları şer-i şerife uygun bir şekilde yorumlamak ise hevaya uymak değil, sırf irfandır. Zira Mesnevi'de şöyle denilmiştir diyor. Ey oğul, Kur'an'ın dış yüzüne bakmakla yetinme. Şeytan da Adem'i yalnızca toprak gördü baktığında. Kur'an'ın zahiri insana benzer. Sureti görünür, canı ise gizlidir onun. Ve şöyle devam ediyor müfessirimiz. İşaret ehlini taklit etmek, dalalet ehlini taklit gibi değildir. Çünkü işaret ehli, işlerini zanna ve tahmine göre değil, bizzat görerek ve kesin bilgiye, yani yakine dayanarak yaparlar. Sonra müellifimiz bize, Behlül Dana rahmetullahi aleyhin şöyle bir hatırasını aktarır. Bir gün Basra sokaklarında dolaşıyordum. Bazı çocukların ceviz ve bademlerle oynadıklarını gördüm. Ben durup onları seyrederken bir çocuk da onlara bakıyor ve ağlıyordu. O vakit şöyle düşündüm ben. Yazık, bu çocuğun elinde de arkadaşlarının oynadıkları şeylerden olsaydı o da onlarla oynardı. Onun için üzülüyor herhalde. Ona, evladım niçin ağlıyorsun? Ben sana ceviz ve badem alırım, onlarla oynarsın dedim. Çocuk başını kaldırıp bana baktı ve şöyle dedi. Ey kıt akıllı adam, biz oyun için yaratılmadık. Ben, peki yavrum söyle bakalım, niçin yaratıldık deyince, çocuk şu cevabı verdi. İlim ve ibadet için yaratıldık. Ben, ağzına sağlık, sen bunu nereden öğrendin deyince şu cevabı verdi. Allah'ın şu buyruğundan öğrendim. Bizim sizi boş yere bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mü'minun Suresi 115. Ayet. Müellifimiz diyor ki, aynı şekilde ukba ehli, Mevla ehline nispetle heva ehli sayılır. Çünkü Mevla ehli olanlar, dünya ve ahiretle ilgili bütün arzulardan sıyrılmışlardır. Onlar, vuslat ve ayrılık düşüncesinden geçmişlerdir. Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir şeye nazar etmezler onlar. Muhammediye eserinin müellifi, Yazıcızade der ki, dergahının bağlıları için her iki alem de bir anlıktır. Huzurunun aşıkları için cennet hurileri üzüntü verir. Allah ahiret ehline dünyayı, dünya ehline de ahireti haram kılmıştır. Ve bunların her ikisini de ehlullah'a haram kılmıştır. Ancak dünyadan açlığını giderecek kadar yiyen ve açığını örtecek kadar giyen dünya ehlinden sayılmaz. Çünkü bunlar beşeriyet icabı zaruri ihtiyaçlardır. İşin aslı bedenin muhafazası için Allah Teala'nın bu konuda izni vardır. Ve Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılanlardan yiyin ayetinin işari yorumu da şöyledir diyor müellifimiz ve şunları açıklıyor. Tabiate göre değil, şer-i şerifin hükmünce yemek yemeniz ve onu Allah'ı zikrederek eritmeniz imanın alametlerindendir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yemeğinizi Allah'ı zikrederek eritiniz buyurduğu aktarılmaktadır. Çünkü gaflet ile ve Allah'ı unutarak günah işlemeye güç elde etmek için yemek, kalbin ölümüne ve cennetten mahrumiyete sebep olur. Bu hadis-i şerif, cehri zikrin meşruiyetine işaret eder. Çünkü cehri zikir ile yemek daha iyi erir. Yine yemekten sonra iki rekat namaz kılmak veya Kur'an'dan 10 ayet okumak hakkında varid olan rivayetler de buna delalet eder. Çünkü yemekten sonra hareket etmek hazmı kolaylaştırır ve yemeğin kana daha çabuk karışmasını sağlar. Böylece beden kuvvet bulur. Bedenen kuvvetlenen mümin de ibadet etmeye güç kazanır. Yemekten sonra ibadette nimete şükür de vardır. Şükür de ya kalben, ya lisanen, ya da azalarla olur, diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada bir ara verelim. Müellifimizin eserlerinden birini sizlerle birlikte ilahi olarak dinleyelim. Ardından sohbetimize, programımızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Müyesser eyle Mevla.
vücuda geldi senden bu mezahir. Vücuda geldi senden bu mezahir. Deruni hakkı yaşad eyle ahir. Bana zatın müyesser eyle Mevla. Bana zatın müyesser eyle Mevla.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz ve En'am suresinin 120. ayetiyle başlıyoruz efendim. Mevlamız bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. Aziz dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeye müellifimiz şu ifadelerle başlıyor. Ey müminler! Günahın açığını da gizlisini de bırakın demektir. Burada sıfat mevsufa izafe edilmiştir. Yani açık günahı da gizli günahı da terk edin ey müminler demektir. Burada günahtan maksat, günaha sebep olan şeylerdir ki, onlar masiyetlerin tamamıdır. Çünkü masiyetler ya açık ya da gizli olurlar. İster kalbi fiiller olsun, ister azaların fiilleri olsun, açıktan ve gizlice işlenen masiyetler buna dahildir. Azaların fiilleri, sözler ve fiiller gibi ortada olan şeylerdir. Kalbi ameller ise bozuk inançlar ve batıl niyetler gibi gizlidir. Müellifimiz diyor ki, hakikatte günahın açığı dünya nimetlerini talep etmektir. Gizlisi ise ahiret nimetlerine meyletmektir. Çünkü her ikisi de kulun Mevlasının huzurundan uzaklaşmasına sebep olur. Sonra bir beyit aktarıyor bize. Zahir ve batınını günah kirinden temizle ki Allah'ın sevgili kullarının safında temiz olasın. Ayette geçen günah kazananlar, yani gizli ve açık günah işleyenler, ne olursa olsun dünyada yaptıklarının cezasını ahirette çekeceklerdir. O halde günahın açığından da gizlisinden de kaçınmak gerekir. Ve bir beyit daha aktarıyor. Sen inanmasan da herkes biliyor ki ne ekersen bir gün onu biçersin. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz Bursevi Hazretleri burada ayet-i kerime ile alakalı bir takım açıklamalarda bulunuyor ve diyor ki, Allah Teala insanı cismani bedeni bakımından, zahiren ve ruhani kalbi bakımından da batinen yarattığı gibi, her bir günahın da bir açığını yani zahirini, bir de gizlisini yani batın olanı yaratmıştır. Ayette geçen günahın açığını da gizlisini de bırakın ifadesi, şeriatın emrettiklerini yapmak suretiyle tabiatın amellerini meleki, ruhani ahlakla ahlaklandırarak yerilmiş nefsani ahlakı terk ediniz. Gizli olsun, açık olsun, gerek fiili ve gerekse ahlaki davranışlarla günah kazananlar yaptıklarının cezasını ya hemen ya da daha sonra ama mutlaka çekeceklerdir. hemen çarptırılan ceza şöyledir. Tabiatla ilgili her fiil ve sözün bir zulmeti vardır ki, kalp aynası onunla paslanır. Kalbi, ruhani ahlakın mizacı bozulur ve nefsani, zulmani ahlakın mizacı güçlenir. Onunla heva ve hevesler ağır basar, dünya ve şehvetlerinin meyli artar. Hevaya uygun olarak bu hasletlerden her biri ortaya çıktıkça, kalbin pası ve kasveti katmerlenir. İşte böylece o kimse Allah Teala'dan perdelenir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur Mutaffifin suresinin 14. ayetinde. Hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas olmuştur. Cezaların daha sonraya tehir edilmesi ise şöyledir. Bu maniler ve perdeler kulu Allah'tan ayırır, perdelenmiş olarak devamlı ve ebedi cehennem azabında muazzep olur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Hayır, doğrusu o gün onlar Rablerinden perdelenmişlerdir. Mutaffifin suresi 15. ayet. Tevilatun Necmiye'de işte böyle geçmektedir diye ekliyor müellifimiz. Sonra şöyle devam ediyor. Bil ki asiler ilahi irade karşısında tehlikededirler. Hatta itaatkarlar bile sonlarının nasıl olacağını bilmezler. Ey günah işleyen kimse! Aldanma! Çünkü Allah'ın inayeti her asiye ulaşmaz. Sen Allah'ın affetmeyi murad ettiği kişilerden olup olmadığını bilemezsin. İşin başında bil ki affolunanlar pek azdır. Ve müellifimiz işte şu sözlerle bitiriyor. Eğer ruhunu imanla teslim edersen, bil ki öldüğün gün senin en mutlu, en sevinçli günündür. Allah'tan affını ve bağışlamasını niyaz ederiz. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizde En'am suresinin 121. ayetine. Yüce Rabbimiz En'am suresinin 121. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz. Müfessirimiz diyor ki ayet-i kerimede geçen kesilirken üzerine kasten Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyiniz ifadesi, unutan unutma halinde mükellef değildir. Allah'ın zikri her müminin kalbindedir. Kasten besmeleyi terk eden kimse ise sanki kalbinde olanı reddetmiş gibi olur ve onun kestiği artık leş hükmüne döner. Çünkü hayvanı boğazlarken Allah'ın adı anılmamıştır. Allah Teala'dan başkası adına boğazlanan da aynı hükme tabidir. Ayette geçen çünkü o, yani üzerine Allah'ın adı anılmaksızın boğazlanan hayvanın etinden yemek ya da kasten besmeleyi terk etmek fasıklıktır. Helal olanları bırakıp helal olmayanlara sapmaktır. İmam-ı Azam'a göre kasten besmele çekilmeyen bir hayvanın etinden yemek helal olmaz. Müşrikler müminlerle tartışıyorlar ve kendi boğazladıklarınızı yiyorsunuz da Allah'ın öldürdüklerini niçin yemiyorsunuz diyorlardı. Allah Teala işte bu ayeti indirdi ve genel bir cevap verdi. Haramlığı hepsini içine alan bir vasfa, yani Allah'ın adının anılmamasına bağladı. Ayette geçen şeytanlar, yani iblis ve askerleri, müşrik dostlarına sizinle, ey müminler, leşi helal saymanız için şeytani vesveselerle mücadele etmeleri için fısıldaşıp dururlar. Vesvese ve telkinde bulunurlar denilmektedir. Burada geçen ayet-i kerimedeki vahiy kelimesi gizlice bir manayı kalbe ilka etmek demektir. Yine ayette geçen eğer, yani haramı helal saymak hususunda siz onlara uyarsanız ve batıl işlerinde onlara yardım ederseniz, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz. Allah'a itaati terk edip başkalarına itaat eden ve dinde ona tabi olan kimse de onu Allah'a ortak koşmuş, hatta onu yüce Allah'a tercih etmiş olur. Müellifimiz burada şu bilgilere yer veriyor. Yemeklerinizi ancak Allah'ın emriyle, onun zikri üzere ve onu talep için yiyiniz ki, yemeğin zulmeti ve şehveti zikrin nuru ile def edilmiş olsun. Çünkü yemeğin zulmet ve şehveti insanı fıska götürür. Fısk, ruhani alemin nurlu ikliminden çıkıp nefsani isteklerin zulmetine girmektir. Bir hadis-i şerifte Allah'ın adı anılmayan yemeği şeytan mübah sayar buyurulmuştur. Çünkü yemeğe başlandığı halde besmele çekilmemiştir. Yemeğe kimse başlamadan şeytan onu kendisi için mübah sayma imkanı bulamaz. Burada şu işari mana vardır diyor müellifimiz ve devam ediyor. Yemeğe başlarken bir kişi besmele çekse bu yiyenlerin tamamı için yeterli ve geçerlidir. Yemeğe başlarken besmeleyi unutanın onu hatırladığı vakit Bismillahi evvelehu ve ahirehu, yani Allah'ın adıyla başında da sonunda da der. Böyle söylerse önceki hatasını telafi etmiş olur. Abdeste ise durum böyle değildir. Onda besmeleyi hatırladığı yerde söylenmesi istenilmemiştir. Abdestin başlangıcında besmele çekmek sünnettir. Eğer insan abdest alırken başta besmeleyi unutur da ortalarda bir yerde hatırlayıp söylerse bu, abdestin başlangıcında söylenmesi sünnet olan besmelenin yerine geçmez. Çünkü abdestin tamamı yemek yemenin aksine bir tek ameldir. Yemekte ise her bir lokma kendi başına bir yiyecektir. Bir adam yemek yerken besmele çekmemişti. Bir lokma yiyeceği kalmıştı ki besmeleyi hatırladı ve Bismillahi evvelehu ve ahirehu dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu görünce tebessüm etti ve şöyle buyurdu. Şeytan da onunla beraber yiyordu. Ancak o Allah'ın adını anınca şeytan bütün yediklerini çıkardı. Müfessirimiz diyor ki, Akamul Mercan adlı eserde şöyle denilmiştir. Yenilip içilen, giyilen veya herhangi bir suretle kendisinden faydalanılan bir şeye besmele ile başlanmazsa, sahibiyle birlikte şeytanın onda tasarrufu olur. Sahibiyle birlikte onu kullanır. Salebe bin Süheyl şöyle demiştir. Sahurda içmek için kendime bir içecek hazırlayıp koymuştum. Sahura kalktığımda bir de baktım ki hazırladığım içecek yerinde yok. Sonra başka bir gün içecek hazırlayıp koydum ve üzerine Yasin suresini okudum. Sahura kalktığımda hazırladığım yiyecek yerli yerinde duruyordu. Bir de baktım ki kör bir şeytan evin etrafında dolaşıp duruyor. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Şeytan çok iyi hisseden ve her şeyi yiyip bitiren, yalayan bir varlıktır. Kendinizi ondan koruyunuz. Kim elinde iğrenç bir yağ kokusu olduğu halde uyur da başına bir şey gelirse başkasını değil kendisini suçlasın. İşaret ehlinden bir sufi şöyle demiştir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan boğazlanan bir şeyi yemek haram kılınmıştır. Çünkü arif Allah'ın sevgili kuludur. Seven ise sevdiğinin adını anmadan bir hayvanı boğazlamaz, yiyemez, içemez, giyemez, döşeyemez ve hiçbir şey yapamaz. Görmez misin ki Yakub aleyhisselam her halükarda daima Yusuf, Yusuf derdi. Bir hayvanı boğazlarken Allah'ın adını anmanın vacip kılınması, can verme anının çok şiddetli olmasındandır. Allah Teala'nın ismini zikretmek ise her şeyden daha tatlıdır. Bu sebeple boğazlanan hayvan üzerine Bismillah demekle emrolunduk ki, boğazlanan hayvan ölüm anında onu işitsin de, Allah isminin bereketiyle can vermenin acısı şiddetlenmesin. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olanlarınıza La ilahe illallah demelerini telkin ediniz. Bu can verme anındaki acıları kolaylaştırır. Yaşatmak ve öldürmek Allah'ın tasarrufunda olduğu için ondan başkası adına hayvan kesmek caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinler için ve cinler adına boğazlanan hayvanın etini yemeyi de yasaklamıştır. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Yüce Rabbimiz En'am suresinin 122. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir. Müellifimiz diyor ki, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet edilmiştir. Bir gün Ebu Cehil, namaz kılmakta olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine işkembe attı. O sırada elinde yayı ile avdan dönen Hazreti Hamza'ya Ebu Cehil'in yaptıkları haber verildi. O zaman Hamza henüz iman etmemişti. Ebu Cehil ile karşılaştığında hiddetle elindeki yayı onun kafasına vurdu. Ebu Cehil kendini savunarak, "Görmüyor musun? Onun getirdiği şey bizi akılsız yerine koyuyor, ilahlarımıza hakaret ediyor," dedi. Hazreti Hamza şöyle cevap verdi. "Gerçekten de insanların en akılsızları sizsiniz. Allah'ı bırakıp taşlara, putlara kulluk ediyorsunuz. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Muhammed onun kulu ve Resulüdür." İşte bu ayet bu hadise üzerine nazil olmuştur. Ayet-i kerimede geçen ölü iken kendisini dirilttiğimiz, yani ey müminler, siz de daha önce müşrikler gibiydiniz. Henüz iman etmediği vakit ölü hükmünde olanı dirilttik, ona hayat verdik. Buna bağlı olarak İdrak ve hareket etme gücü ve kabiliyetini verdik. Ve bununla birlikte dışarıdan kendisine insanlar arasında onlardan gelebilecek tehlikelerden emin olarak sayesinde yürüyebileceği büyük bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu? İlk temsil Hazreti Hamza radıyallahu anh gibi Allah'ın hidayete erdirdiği kimseler içindir. Onları dalalet bataklığından kurtarmış, kendilerine hüccet ve delillerin nurunu vermiştir. Onlar bu nurla eşyanın hakikatini düşünür, hakkı ve batılı, haklıyı ve haksızı birbirinden ayırt ederler. İkinci temsil ise Ebu Cehil ve onun meşrebinde olanlar gibi dalalet bataklığına saplanıp ondan asla kurtulamayanlar içindir. İşte müminlere iman süslendiği gibi kafirlere de yaptıkları, yapmaya devam ettikleri çeşit çeşit küfür ve isyanlar, Allah Teala tarafından yaratılması yoluyla ya da şeytan tarafından vesvese yoluyla böyle süslü gösterilmiştir. Bu süslü gösterme sebebiyle onlar küfür ve dalaletin karanlıklarında kalmışlar, iman ve hidayetin nuruna ulaşamamışlardır. Hakikat erbabı şöyle demişlerdir: ölüm nefsin arzularına uymakla, hayat ise hakkın muhabbetiyle gerçekleşir. Yine ölüm bilgisizlikle, hayat ise marifet iledir. Marifet hayatı ile beşeri hayat arasında fark vardır. Avam beşeri hayat ile diridirler, fakat beden kalıbının kabrinde ölü gibidirler. Mecazi varlığının karanlıklarından çıkması imkansızdır. Havas ise marifet hayatı ile diridir. Beşeri hayat, marifet hayatının aksine her can ölümü tadacaktır ayeti mucibince zeval bulur. Marifet hayatı ise ona hoş bir hayat yaşatırız ayetiyle mümin iki cihanda diridir hadisinde belirtildiği üzere son bulmaz. Bir beyitte sen birinin canı isen o asla ölmez. Ne güzel candır ki cananı sevsin. Burada müellifimiz Hafız'dan şu beyti aktarıyor bizlere: gönlü aşkla diri olan asla ölmez. Biz de aşığız. Şu halde alem defterinde ebediliğimiz kayıtlıdır. Müellifimiz diyor ki Şah Kirmani bu ayeti okudu ve şöyle dedi: bu ayetin belirtisi üçtür. Halktan uzlet etmek, hakka davet, dil ve kalple zikre devam. Ardından bununla ilgili şu şiiri okudu: İnsanlarla fazla oturup kalkma, tamamen sen hakka yönel, gönül zevkinden ve dil zikrinden gafil olma, böylece iki cihanda da ebediyen diri kalırsın. Bil ki ölmeyen ve ebediyen ölmeyecek olan hakiki diri Allah Teala'dır. Allah'tan gayrısı ölü hükmündedir. Çünkü onlar henüz yaratılmadan önce yoklukta birer ölüydüler. Ecelleri geldiğinde tekrar öleceklerdir. Abdülvahid bin Zeyd rahmetullahi aleyhin şöyle dediği hikaye olunur: bir gün Beytül Makdis'e yani Kudüs'e gitmek için yola çıktım. Yolda kayboldum. Bir süre sonra baktım ki bir kadın bana doğru geliyor. Ona, ey kimsesiz kadın, sen de mi yolunu şaşırdın dedim. Bana şöyle cevap verdi: onu tanıyan kimsesiz olur mu? Onu seven yolunu şaşırır mı? Sonra şöyle dedi bana: bastonumun ucundan tut ve önümden yürü. Bastonundan tuttum ve önünden 6 adım kadar yürüdüm. Bir de baktım ki Beytül Makdis'e gelmişiz. Gözlerimi ovaladım. Evet, gerçekten Beytül Makdis'teydik. Herhalde bir yanlışım var dedim. Kadın bana şöyle dedi: ey adam, senin yol yürüyüşün zahitlerin seyridir. Benimki ise ariflerin seyri. Zahitler yürüyerek seyrederler. Arif ise uçar, tayr eder. Hiç yürüyen uçana yetişebilir mi dedi ve gözden kayboldu. Bundan sonra onu bir daha göremedim. Bu hikayeden anlaşılıyor ki ariflere mahsus bir nur vardır. Onunla diledikleri yere yürüyüp gidebilirler diyor müellifimiz. Cahil ise şaşkınlık vadisinde kalır. Allah'ın tevfiki ve hidayeti olmadan yol bulamaz. gözü gören ile görmeyen bir olmadığı gibi, cehalet ve ilimleri, ister şeriat, ister tarikat, ister marifet, isterse hakikat mertebesinde olsun, alimle cahil de bir olmaz. Allah Teala söz ehlini birbirinden ayrı kıldığı gibi, hal ehlini de birbirinden farklı kılmıştır. Nurun büyüklük ve genişliği, kalbin genişlik ve marifetine göredir. Kalpler ise Allah'ın kudret elindedir, dilediği gibi döndürür. Bu sebeple iman ehline hayır yollarını ve ibadet ve taatleri güzel göstermiştir. Küfür ehline ise şerrin ve kötülüklerin türlü türlü halleri süslü gösterilmiştir. Ancak kullar bunları yapmaya mecbur değillerdir. Diledikleri takdirde karanlıklardan çıkma irade ve ihtiyarları, seçme hakları vardır. Kabiliyetlerini yaratılış gayelerine yöneltmezlerse, tabiatın ve nefsin karanlıklarında kalırlar. İşin zahirine bakılarak yapılabilecek açıklama budur diyor müellifimiz. Ve şu ifadelerle sözlerini tamamlıyor. Ama ayette geçen diriltme ve vermenin Allah'a isnat edildiğine bakarsan, tevhidin gereği her şeyin Allah'ın kudret elinde bulunması ve tesirin ancak Allah'tan olmasıdır. Eğer sana hayır isabet ederse Allah'a çok hamd et. Çünkü Allah'ın inayetine ve tevfikine mazhar olmuşsun demektir. Nice taklit insanı tahkike, yani işin aslına ve hakikatine ulaştırır. Bil ki hidayet veren ancak ve sadece Allah'tır. Bizler de Yüce Rabbimizden hidayet vermesini, onun rızasına nail olacak amellere bizi hidayet etmesini niyaz ediyoruz ve inşallah Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden kavuşacağımız sohbetimize, mübarek Kurban Bayramımıza kadar onun selam ve selametinde olmanızı, sağlık ve afiyet içinde Kurban Bayramını idrak etmenizi Yüce Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.